Kelebekler ve İnsanlar, Üstün Dökmen, 11. Ayrım. Alaim-i Sema onlara biraz öncekine oranla daha da gurur duyarak sevgilisi Kadeh Kerman'ı aradığını söyledi. Görüp görmediklerini sordu. Kelebeklerin üçü de Kerman'ı tanımıyorlardı. Ne adını duymuşlardı ne de ne aradığını. Alaim-i Sema buna çok şaşırdı. Bütün kelebeklerin Kadeh Kerman'ı tanıdıklarını sanıyordu. Tanımayanlarla karşılaşmak onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Uçmayı sürdürdü. Birileri onu tanısın ya da tanımasın aramaya devam edecekti. Önemli işler yaptığı ya da tanınmış olduğu için değil. Öncelikle sevdiği için arıyordu Kadeh Kerman'ı. Sonra bir de şu vardı. Alaim-i Sema yüreğinin derinliklerinde önemli işler yapacak bir liderin yakını, yardımcısı olmaktan gurur duyduğunu hissediyordu. Evet, ölmeden önce onu bulmalıydı. Sevgilisini, liderini bulmalıydı. Birkaç saat bile birlikte olsalar razıydı. Kısa bir ömürde birkaç saat uzun bir zaman sayılırdı. Uçmayı sürdürdü. Bir ara tanımadığı birkaç kelebek arasından "Dikkatli ol, ileride kelebek avcıları var." diye bağırdı. Tanımadığı kelebeklerin bu işbirlikçi tavrından içten içe bir haz duymaya başlamıştı Alaim-i Sema. Zaman zaman kendisini yalnız hissetse de bu tür dostça uyarılar, güneşi gören sis gibi yalnızlık duygusunu alıp götürüyordu üstünden. Avcılar ve saldırganlar daima ola gelmiştir dünyada. Önemli olan avların dayanışmasıdır. Bir ara tek başına uçuyordu Alaim-i Sema. Çevrede başka kelebek yoktu. Birden ağaçların altında elinde kelebek ağı bulunan, beyaz gömlekli, siyah şapkalı bir genç gördü. 12-13 yaşlarındaydı. İnsanlar için çok genç, bir kelebek için çok yaşlı sayılırdı. Alaim-i Sema siyah şapkalı oğlanı fark ettiğinde oğlan da onu gördü. Hızla uzaklaşıyordu ki o da peşinden koşmaya başlamıştı. Alaim-i Sema telaştan yalpalarken oğlan kelebek ağını havaya kaldırmış koşuyordu. Yakalanması an meselesiydi. Aradaki mesafe hızla kapanmaya başlamıştı. O telaş içinde bir an, ya sevgilime kavuşmadan ölürsem diye geçirdi Alaim-i Sema aklından. Son bir gayretle yükseldiğinde küçük avcı 3 metre gerisindeydi. 19. Lüks lambası altında aşk. Bir gün öncesine kadar rahattı Gökhan. Yıldızları düşünürdü geceler boyu. Şimdi göğsünü yepyeni bir duygu sarıvermişti. Yeni başlayan bir aşk heyecanı ama yanı sıra yüreğinde bir derin kaygı. Ya sürmezse diye. Acaba. Bütün filozofların ve bilginlerin sorduğu acabadan daha önemli bir acaba. Aşıkların zihninde yaşar galiba. Gökyüzü, astronomi, uzaklaşan galaksiler gibi Gökhan'ın zihninden gidivermişti. Şimdi arkası karanlık, önü aydınlık bir lüks lambası belirmişti önünde. 1950'lerde, 60'larda özellikle kırsal kesimde lüks lambaları vardı Türkiye'de. Halkımız lüküs lambası derdi. Bağlarda, harmanlarda geceleri lüks lambası yakardı Anadolu insanı. Lüks lambası çevresindeki 3 metre çaplı bir daireyi aydınlatırdı yalnızca. Gecenin bir yarısı lüksü yaktığınızda günlük güneşlik olurdu yakın çevreniz. Ancak dairenin ötesini göremezdiniz. Uzaktakiler sizi görürlerdi, siz onları göremezdiniz. Bir kitapta okumuştu bunları Gökhan. Şimdi aşkları da apaydınlık bir lüks lambası içindeydi. Birbirlerini görüyorlardı ama az ötesi karanlıktı, belirsizdi. Bir de şu, ışığa aşık pervaneler koşardı lüksün ışığına. Pervaneler yanardı. Belki de bütün aşklar bir lüks ışığı gibidir, lükstür. Üzerine doğru koşanları, sevgilisine pervane olanları yakar. Koşmayan karanlıkta kalır. Gökhan aşıktı. Genelde bastırdığı, zaman zaman onu üzen düşünce, artık örtülemez bir biçimde zihnini kaplamaya başladı Gökhan'ın. Ben niçin hasta oldum diye. Bir hada ya da aksilik küçükken felç olmasına yol açmıştı Gökhan'ın. Göğü delen bir lazer gibi ışık demeti benzeri bir iğne derisini delip yaşamına girdiğinde bütün yaşamını değiştirmişti. Çocukken bir iğne sinirine gelmişti. Çok az sapmıştı ama çok şey değiştirmişti yaşamında, felç etmişti. Sadece birkaç milim öteye gelse şimdi yürürdü Gökhan. Olup bitenin sorumlusu kim? Toplum mu? Eğitim eksikliği mi? Aksilik mi? Tabiat mı? Kader mi? Bilemezsiniz. Üstüne üstlük ikinci bir hastalığı daha vardı Gökhan'ın. Hekimlere göre önünde 10 yılı vardı. Bu tahmin kesin mi bilemezsiniz. Eğer doğruysa yalnızca 10 yıl. İlmini, şöhretini önündeki 10 yıla sığdırmalıydı. İçindeki sabah çiğlerine benzer sabah sevinci bir anda uçuverdi. Uma'ya 10 yıl ömrünün kaldığını söylese miydi? Bilemedi. Yoksa hiç mi söylemeseydi? İçinden dedi ki, o beni böyle kabul etti. Kolumun, bacağımın kısa olmasını kabul etti. Acaba ömrümün kısa olduğunu da kabul eder mi? Ömrüm gerçekten kısa mı? Birinci sorunun cevabını hemen öğrenebilirdi. İkinci sorunun cevabını bilemezdi. Gökhan yataktan kalktı, yüzünü yıkadı. Evlerindeki lavabolardan biri özürler içindi. Önü kavisli, hilal gibi. Musluk kolu uzun. Sonra balkona çıktı. Uma'yı niçin sevdiğini düşündü. Bilemedi. Kendisine benzediği için mi, güzel olduğu için mi? Bilemedi. Belki de niye sevdiğini bilmesi gerekmezdi. Niyeyse niye? Sevdim işte diye düşündü. Başkalarına hesap vermesi gerekmezdi. Kendine bile hesap vermesi gereksizdi. Sürekli hesap verdiğimiz için birilerine hesaplarımız açık verir habire. İnsanın neyin için yaptığını kendine ve birilerine açıklaması, kendi boynuna geçirdiği ilk esaret halkasıdır. Vebalin boynuna der kimileri, vebalden veba gibi korkarız. Ama kendi kendimize yaptığımız haksızlıkları ciddiye almayız. Aslında en büyük vebal kendi özgürlüğümüzü, gelişmemizi, kendimize, kendi elimizle kısıtlamamızdandır. Balkonun kenarına gitti, sandalyesini dağlara doğru çevirdi. Dağlar Gökhan için yıldızların başlangıcıydı. Dağlarda kuşlar, umaylar, dağların ötesinde uzay vardı. Düşünmeye başladı, elinde değildi. Zihnindeki düşünce eline sığmıyordu. Acaba sakat olmayan bir kızı beğenmeye cesaretim yok da o yüzden mi Uma'yı beğendim diye bir düşünce. İnatçı sarmaşıklar gibi sarıldı aklına. Bu soru kötüydü. Hem Uma'ya haksızlıktı hem kendisine. Yok, kesinlikle öyle değil dedi içinden. Onu öyle olduğu için değil, o olduğu için beğenmişti. Gökhan Uma'yı sevmişti. Sakat olduğu için değil, Umay olduğu için yalnızca. Birinci düşünceyi kovmaya çalışırken daha kötü bir düşünce çörekleniverdi aklına. İçinde, ta derinlerde yüzü gözü olmayan bir ses. Eğer sen sakat olmasaydın, beğenir miydin bu kızı demeye başladı, bilemezdi. Yaşanmamış bir yaşantıyı bilmesi beklenemezdi. Bütün bu düşünceleri reddetti. Neyse ne, nedense neden, onu sevmişti. Kendisine veya bir başkasına hesap vermesi gerekmezdi. O an basma kalıp bulduğu, sevmediği atasözlerinden birisi geçiverdi aklından. Ye üzümü, sorma bağını diye. Ülkenin, kaynaklarının, zenginliklerinin, kuşlarının, kelebeklerinin hunhar bir iştahla yenmesi söz konusu olduğunda bir ahlaksızlık belirtisi olan bu düşünce bazen işlevsel olabilirdi kişisel tarihinizde. Ye üzümü, sorma bağını. Sev derinden, kurcalama nedenini. Uma'yı beğenmişti, sevmişti, o kadar, bitti. Beğenmesi doğaldı da birkaç saat içinde aşık olması biraz tuhaf geliyordu kulağına, aklına. Ancak galiba kelebeklerin ömrü misali kısa sürecek ömürlerde aşklar da hızlı olmak zorundaydı. İnternete baktı, Umay henüz uyanmamıştı. Heyecanlı ama hüzünlü, kararlı ama kaygılı bir yüzle merdiven asansöründen verandaya indi. Annesi kahvaltıyı hazırlamıştı. Pazardan alınmış peynirler, reçeller, zeytinler, domates, biber, yeşillikler ve kızarmış ekmek. Gökhan kahvaltı etmeyi severdi. Ama bu sabah sofrayı görmedi. Uzaklara ayarlanmış bir dürbünle yakındaki bir nesneye bakınca, nasıl ki bulanık gözükürdü, sofrada öyle. Fatma Hanım oğlundaki değişikliği fark etmedi ama Aysel ablası hemen anladı. Dünden bu yana Gökhan değişmişti. Aysel önce arkasından eğilip kardeşini, sonra da annesini öptü. Onlar da Aysel'i, Sessizce kahvaltıya başladılar. Gökhan dalgındı. Görünmeyen uzaklara bakıyordu gözleri. Fatma Hanım bir ara mutfağa gittiğinde "İyi misin Gökhan?" diye sordu Aysel. "İyiyim" diye karşılık verdi Gökhan. Bu cevap Aysel için yeterli değildi. Üsteledi. Şaka mı, ciddi mi olduğu belli olmayan bir ifadeyle sesini alçaltarak "Hayatım, o dünkü kız kafanı mı karıştırdı?" diye sordu. Gökhan önce "Hayır" dedi. Az sonra gözlerini tabağına dikip "Evet" dedi. Fatma Hanım mutfaktan döndü, sustular. Gökhan'ın evet'i Aysel'in zihnini sıcak bir çöl rüzgarı gibi yalayıp geçti. Böyle bir şeyi yıllardır bekliyordu. Gökhan'ın evliliği, cinselliği aile içinde hiç konuşulmazdı. Gündeme gelmemişti. Ama artık günüydü, gündemiydi, konuşulmalıydı. Giderek artan sayıda tanıdık Aysel öğretmene, "Niçin evlenmiyorsun?" diye soruyordu. Bu anlamsız ve patavatsız soruya Aysel'in canı sıkılırdı. Ayıptı, gereksizdi ama hiç olmazsa Aysel'e böyle bir soru sorulabiliyordu. Fakat hiç kimse bu soruyu Gökhan'a sormazdı. Nice anne gibi Fatma Hanım da kızına sık sık "Sen de hayırlısıyla bir evlenseydin" derdi. Ancak buna benzer bir şeyi Gökhan'a hiç söylememişti. Gökhan'ın evlenmesi konusu uzağındaki, yakınındaki insanları ürküten bir konuydu, konuşulmazdı, tabuydu. Gündeme gelmez bir şeydi. Bu yüzden insanlar bu konuyu ellemezlerdi. Özellikle gençleri baş göz etmek konusunda pek hevesli olan yaşlı kitle, Gökhan'ın evliliği söz konusu olduğunda sessizdi. Evlilik konusu sadece çevresi için değil, bir ihtimal çevrenin etkisiyle Gökhan için de zor bir konuydu. Gökhan'ın canını derinden derine, deriye batmış bir kıymık gibi sürekli acıtan bu konu, şimdi birdenbire gündeme gelmiş, düşlere, düşüncelere giren bir sızı oluvermişti. Aysel Gökhan'ın eline hafifçe dokunup, "Canım benim" dedi. Gökhan bu dokunuşta ve ses tonunda destekle karışık bir acıma hissetti. Belki gerçekten acıma vardı veya Gökhan'a öyle gelmişti. Fakat destek olduğu kesindi. O gün içinde bu "canım benim" sözü bir altyazı gibi Gökhan'ın zihninden ara ara geçiverdi. Ailesi için Gökhan bir candı ama şimdi canın canı yanıyordu. Evlenebilirler miydi? Umay ister miydi? Ailesi ister miydi? Ömrünün sınırlı olduğunu öğrenseler ne derlerdi? Bir de bu vardı. Dahası Gökhan'ın anne babası ne diyecekti? 35 yaşında öleceğini bilmek, önünde 10 sene kaldığını düşünmek, en azı hekim tahminiyle sınırlı bir ömrü olduğunu bilmek, bazen kaldırılması imkansız bir yüktü üstünde, bazen önemsiz gözükürdü gözüne. Nicedir kendi kendine? Nasıl olsa herkes ölümlü, üstelik kimse ne zaman öleceğini bilmiyor bu alemde. Belki hemen, belki sonra. Ben hiç olmazsa ne zaman öleceğimi biliyorum. Kıymetini bilmem gereken her saniyesi bir dünya kadar değerli bir 10 sene var önümde derdi. Belki de gerçekten öyleydi. İyi kullanılmış bir 10 sene, kullanılmamış bir 20 seneden daha fazla ederdi. Kahvaltıdan sonra yine internete baktı. Umay hala uyanmamıştı, ekranı kapalıydı. Bir an acaba uyandı da açmıyor mu diye geçti aklından. Saat 10.30'tu. Acaba? Ya hiç açmazsa? Bir gün süren bir rüya mı görmüştü yoksa? Umay uyuyordu. Uyandığında hatırlayamayacağı birkaç rüya görmüştü sabaha karşı. 11'de uyandı. Önce her şey normaldi. Bir saniye sonra dün olanları hatırladı. Hiçbir şey normal değildi. Dün olağanüstü bir gündü. Tüm canlıyla zihninde duruyordu. Gözleri sevinçle sağda solda gezindi. Baktığı hiçbir şeyi görmüyordu. Her şey Gökhan'dı, her yerde Gökhan vardı. Bir süre yatakta kalıp dün olanları düşünmek istedi. Ama hemen vazgeçti, kalkıp interneti açmalıydı. Umay kendi başına yatıp kalkamıyordu. Annesi yatırıp kaldırırdı. Bugüne kadar muhtemelen yeterince çalışmadığı, annesine güvendiği için yatıp kalkamıyordu. Çalışsa büyük ihtimalle yapabilirdi. Bütün varlığıyla, umulmadık bir güçle "Anne!" diye seslendi Umay. Gülşen Hanım balkondaydı. Balkondan "Canım!" cevabı geldi. Umay candı. Gülşen Hanım balkondan içeri girdi. Alışıldık adımlarla Umay'ın odasına yöneldi. Alışılmış bir gündü, her zamanki gibiydi. Dün pazarda gördüğü, tanıştığı kişiler Gülşen Hanım'ın gününde, gündeminde değildi o sabah. Dün kişisel tarihlerde sıralanan sıradan bir gündü. Sıradan adımlarla kızının odasına yürüdü. Yüzünde acılı geçen yıllarda geliştirdiği, önemli değil bakışlı o alışıldık tebessüm vardı. Umay annesinin ayak seslerini tanırdı. Bu sabahki de alıştığı kapı açıldı. Gülşen Hanım Umay'ın yüzüne baktı. Umay her zamankinden farklıydı. Sabahları ciddi ve uykulu olan yüzü o sabah aydınlıktı. Apaydınlıktı, gülüyordu. Gözleri parlak gökler gibiydi. Gülşen Hanım dün tanıştıkları tekerlekli sandalyedeki genci hatırladı birden. Olanları, olacakları kavrayıverdi birden. Umay aşıktı. En azından o gençle arkadaşlık etmek istiyordu. Gülşen Hanım'ın yüzündeki tebessüm uçuverdi. Tarifi imkansız bir sıkıntı kapladı Gülşen Hanım'ın yüreğini. Göğsündeki göğü daraldı. Yıllardır korkuyla beklediği, sürekli ötelemeye çalıştığı an gelmişti. Yıllardır, hatta üniversiteye devam ederken bile erkeklerle ilgilenmez gözüken, belki de kendisini öyle zannettiği, masum bebeklere, kutsal kuşlara benzeyen sevgili küçük kızı, sokakta karşılaştığı bir erkekle 5 dakika konuşunca mutluluktan uçmaya başlamıştı. Gülşen Hanım o an yaşantılarında bir şeylerin geri dönülmez şekilde değişiverdiğini bütün çizgileriyle birlikte anlayıverdi. Umay saklamadığı, saklayamadığı bir sevinçle cıvıl cıvıl konuşmaya başladı. Durmadan anlatıyordu. Dün gece internete takılmıştı. Saçma sapan filmler izlemişti. Aslında izlememişti. İnternetten müzikler indirmişti, indirmemişti. Müzik Umay'ın içindeydi. Dışarıda hava güzel miydi? Bugün de yürüyecekler miydi? Sonra her sabah yaptığı gibi kollarını annesine doğru uzatmaya çalıştı. Gülşen Hanım eğilip kızını öptü, kaldırdı, geceliğini çıkardı, giydirdi, banyoya götürdü. Bütün bunlar olurken Umay her zamankinden farklı, hem de çok farklı şekilde cıvıl cıvıl konuşup durdu. Durdu durdu konuştu, kendini durduramıyordu, konuştukça konuştu. Umay'ın neşesi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde dün tanıştığı olanla ilgiliydi. Umay'ın bir erkekle ilgili bu neşesi bir bıçak gibi Gülşen Hanım'ın kalbine işledi. Annesi mutfağa doğru çevirdi sandalyesini. Umay, "Sağ ol anne, aç değilim, kahvaltı etmeyeyim, biraz internete gireyim," dedi. Oysa kahvaltıyı severdi. Gülşen Hanım iyiden iyiye sıkıldı, kızdı. Bu işin sonu kötü diye düşündü ama bir şey söyleyemedi. Bir oğlan, üstelik sakat bir oğlan, tüm yaşamlarını şimdiden değiştirmişti. Gülşen Hanım kızını sakat olarak tanımlamazdı. Ama aynı durumdaki başkaları sakat sayılırdı. Sevinsin de, sevinmekten zarar gelmezdi ama ya evlenmeye kalkışırsa Umay ne yaparlardı? Gülşen Hanım ne yapardı? Nasıl evlenirdi sonra? Evliliğini nasıl sürdürürdü? Sürdüremezdi. Gülşen Hanım Umay'ın evlenmemesi gerektiği görüşündeydi. Gerçi doktorlara sormamıştı ama sorsa kesin onlar da evlenmemesi gerektiğini söylerlerdi. Kimse Umay'a Gülşen Hanım gibi bakamazdı. Düşerdi, düşürürlerdi, bir yerini kırardı. Her yerini kırardı. Narindi, nazenindi. Zaten kısa olan ömrü daha da kısalırdı. Gün görmeden bitiverirdi maazallah. Hekimler Umay'ın sınırlı bir yaşamı olduğunu, sağlık sorunlarının çok uzun olmayan bir ömrü işaret ettiğini söylemişlerdi. Gülşen Hanım düşünmemeye çalıştı. Ancak bütün bu tehlikelerin yanı sıra bir de cinsellik vardı. Aynı dertten muzdarip iki insan nasıl sevişirdi? Aynı yatakta alt alta üst üste nasıl yatarlardı? Tehlikesi bir yana bu nasıl olurdu, olur muydu? Olsa bile tuhaf olurdu. Herkes bu duruma ne derdi? Bütün bunlar tüyler ürperticiydi. Gülşen Hanım bütün bunları düşünmesinin ayıp olduğunu, iki genç insana karşı saygısızlık ettiğini biliyordu. Bunun için ayrıca üzüldü, utanç duydu. Ancak düşüncelerini durduramıyordu. Bu iki özürlü gencin evlenmesi pek çok yönden sıkıntı vericiydi. 11. ayrımın sonu sayfa 102, devamı 12. ayrımda.